Ayrım 24.
Birer birer sıvışıp gidiyorlardı. Karınlarını doyurmak için evlerine. Uykuya yatmak için. Daha yaşıyorlardı. Yarına yapılacak işleri vardı. Yabancının elin acısı el acısıydı. İnsana belirli belirsiz bir sevinç bile verirdi. Felaket seni bulacağına komşunu bulsun yeğdi. Böylece Manusaka'nın evinde ona en yakın üç can kalmıştı bu saatlerde. Birincisi kardeşi Fanurios, koca çoban, ikincisi sadıcı Stratis, koca Levent, 35'inde kıvırcık sakallı, ince belli, açık alınlı büyük dost. Yabandan gelmeydi, Kisamos adasındandı. Kısmeti pusu kurmuştu ona, aya yeniden bir kız çıkmıştı kısmetine. Halay çekiyordu, canı çekivermişti güzeli, alıvermişti. Manusaka kıymıştı nikahlarını, sadıç olmuştu. 9 ay sonra da ilk çocuklarını vaftiz etmişti. Akraba olmuşlardı böylece. Üçüncüsü Lirci Patasmos. Eksik doğmuş, cin çarpmışın biriydi. 9 oğlanın en küçüğüydü. Tekne kazıntısı. İhtiyar sulbundan, tohumundan fer kalmamıştı. Böylece eksik doğmuştu. Ama kafası, aklı diken gibi. Tanrı'nın gazabı kimse başa çıkamazdı onunla panayırlarda taşlamalara başlayınca. Gözle kaş arasında uyduruverirdi adama taşlamasını. Herkesin kusurlarını, sırlarını, girdisini, çıktısını bilirdi. Liri dizlerinin üstünde harmanın göbeğine kurulup oturduğunu, delici gözleriyle çevredekileri, halaydakileri teker teker süzüp taşlamasına hazırlandığını gören kadınların ödü kopardı. Evsiz barksız yaşlı bir bekardı, kaygısız, dertsiz, gailesiz. Nerede panayır, düğün, vaftiz töreni, eğlence, ilk damlayan o olurdu. Onu misafir edip gönlünü almak için yarış ederlerdi köylüler. Taşlamalarından korkarlardı, zehir akardı taşlamalarından. Türlü lakaplar takmışlardı ona, meşrebine uygun. İblis derlerdi, kuşak savuran derlerdi, iğne gözlü derlerdi. Dün Ayayani köyüne bir vaftiz için damlamıştı. Stratis'in 3. çocuğu vaftiz edilecekti. Ama kara haberle karşılaşmıştı. Azrail'le karşılaşıp duraklamıştı. Manusaka ile sıkı dosttular, candan. Fıçılar dolusu şaraplar içmişler, sürü sürü kuzu kızartması indirmişlerdi midelerine yıllar boyu. Manusaka'yı çok severdi, dokunmazdı ona taşlamalarıyla. Tersine daha geçen de ona bir destan bile yakmıştı. Salavat getirip dua ettiğini anlatmıştı. Köyün tüm eşeklerinin bu mucizeye şaşıp kaldıklarını, destanı kafasında düzenlemişti bir güzel. Ayayani'ye gelmişti. Niyeti vaftiz töreninden sonraki eğlencede okumaktı. Dostu Manusaka dinlesin de neşelensindi, yüreği ferahlasındı. Ama şimdi eğilip cesede baktı, içini çekti. Ne ki insanoğlu dedi, balon şişiyor, şişiyor, sonunda puf patlayıveriyor şeytan götüresice. Cennetlik olasıca diyecektim, ağzımdan kaçtı, kusura bakmayın diye düzeltti. Daha karşısındaki ceset soğumamıştı, ayıptı bu yaptığı. Stratis başını eğdi, konuşmuyordu. Mendilini sallıyor, Manusaka'nın burnundaki, ağzındaki sinekleri kışlıyordu. Fanurios ayağa kalktı. Hristinya'nın omuzlarından tuttu, ayaklarının üstüne dikti. Öteki ağaççı kadınları da kaldırdı teker teker. "Bre karılar, haydi artık yeter," dedi. "Hadi gidip dinlenin. Biz 3 erkek ölümün yanında salahlarız." Kadınlar bir ağızdan söylendiler, direnecek oldular. Ama koca çoban ellerini uzatmış, kadınları sürü gibi önüne katmış, evin odalarına göndermişti. Sonra ölü odasına dönüp cesedin ayak ucuna oturdu. Uzunca süre 3 kafadar gözlerini ölüye dikip öylece beklediler sessiz. Üçünün de aklı başka başka yerlerdeydi. Stratis karısını ve daha dün satın aldığı katırını düşünüyordu. Hayvan azgın çıkmıştı. Durmadan çifte atıyordu. Çocuklardan birini öldürebilirdi. Patasmos kafasında yeni bir destan besteliyordu. Acıklı. Doğruları, yalanları, uydurmaları birbirine karıştırıyor, güfteyi düzene koyuyordu. Güya Manusaka tam 7 Türk'le boğuşmuştu, demir döşeli bir harmanda. 6'sını haklamıştı. Ama 7.'si dev bir Arap, hançerini onun kalbine saplamıştı. Fanurios'un karnı acıkmıştı. Demin ölü abinin kilerinde tavanda asılı sucuk bağları ilişmişti gözüne. Halis domuz sucuğu, köşede de rakı damacanası duruyordu. Hristinya da daha dün fırından çıkarmıştı sac ekmeğini, mis gibi. Fanurios'un ağzı sulanmıştı bile. Bir yandan cesede bakıyor, öte yandan da aklı fikri kilerde. Nasıl edip de usulünce sözü sucuklara, rakıya getirecekti. Vakit gece yarısını bulmuştu. Hafif bir poyraz esiyordu. Avludaki limon ağacının yaprakları hışırdadı. Ölünün başında sabahlayan üç geniş alın serinledi. Kadınlar susmuştu. Şimdi evin damından baykuşun huhuları duyuluyordu. Komşu köpekleri Azrail'in kokusunu almışlar, havlıyorlardı. Fanerios içinin sallandığını duydu, acıkmıştı. Sözü evirip çevirememiş, yemek faslını getirememişti bir türlü. Açıkça konuştu. Bre çocuklar, ne dersiniz? Kilerde gözüme birkaç arşın sucuk iliştiydi. Bir de rakı damacanası. Bir matem sofrasına ne dersiniz? Ne dersiniz de söz mü? İçeriz, dedi Potasmos guruldamaya başlayan karnını sıvaslayarak. Ölüler içmez ancak. Hadi Fanerios, sağlık Allah'tan, dal kilere. Ne dersin Stratis? Yakışık alır mı, dedi cesedin önünde. Bir soluk Stratis'cim, yüreklenelim, kendimize gelelim bre evladım, dayanabilelim sabaha dek. İçersek yine de onun iyiliği için içeceğiz. Hadi Fanerios, hadi aslanım, gözünü seveyim, hadi kilere. Fanerios çoktan ölünün ayak ucundaki mumu kapmış, kilere dalmıştı. Ellerinde bir kangal sucuk, rakı damacanası geri gelmişti bile. Silahlığında üç su bardağı vardı. Potasmos kollarını sıvadı, birkaç boğum sucuk kesti. Avluya çıkıp ateş yaktı, kızartmaya başladı. Çevre mis gibi sucuk koktu. Allah aşkına Fanerios, kapıyı kapa, kadınlar koku almasın, dedi Potasmos. Defne yaprakları üstünde mis gibi dumanı tüten mezeleri içeri getirirken. Bu ara Fanerios bardakları rakıyla doldurmuştu ağızlarına kadar. Stratis kilere gidip koca bir tekerlek ekmek getirmişti. Bardakları avuçladılar. Ses duyulmasın diye parmakları üzerinde tokuşturdular. Tanrı ruhunu taziz etsin, dedi Stratis. Eviva çocuklar, darısı başımıza, dedi Potasmos. Bir nefeste dipleyin bardakları, dedi Fanerios. Damacana dolu. Allah yolladı onu bize. Manusaka kardeş, güle güle. Bardakları diplediler. Üçü birden ellerini uzatıp mezelerin icabına baktılar. Fanerios çoban bıçağını çıkardı, ekmeği üçe böldü. İştahları açıldı. Geri kalan sucukları da kızarttılar. Fanerios yeniden kilere daldı, çökelek getirdi. Damacanayı dizine aldı, sunmaya başladı. Dulunun sağlığına içelim, dedi Potasmos. Çok acıyorum fukaraya. Bir destan düzeceğim ona. Sağlığına dulun. Diktiler. Kaptan Mihal'in de sağlığına, dedi Stratis. O alacak dökülen kanın öcünü. Sağlığına kaptanın. Gelin çocuklar, tüm tanıdıklarımızın sağlığına içelim, dedi Fanerios. İster ölü, ister diri. Dostları, akrabaları, tanıdıkları, komşuları, ölüleri, dirileri sıraya koyup sağlıklarına içtiler. Sonra sıra Girit'in ünlü savaşçılarına, Kaptan Korakas'a, Hacı Mihal'e, Kiriyar ise Daskaloyani'ye geldi. Onların da sağlığına içtiler. Sonra iş gelip Arkadi Manastırı'na dayandı. Onun da sağlığına tam üçer bardak diktiler. Sonra sıra 1821 ayaklanmasının kahramanlarına geldi. Kolokotronis'in, Karayis Kakis'in, Mailus'in, Odisya Andruchos'un sağlığına içtiler. Damacanın dibi gözükmüştü artık. Eski Yunan'ın da sağlığına içelim, dedi Potasmos. Mürekkep yalamışlığı vardı az çok. Boş ver, dedi Fanerios. Öyleyse Türk'ü çağıralım. İsa adına ayıp olur, diye atıldı Stratis. Pesten, hafiften, kimsecikler duymaz. Ha şöyle. Alçak sesle okumaya başladı, eliyle yay çekiyordu boşlukta. Her şeyi unut ama bir sabahı hatırla. Ötekiler eşlik ettiler. Hey hey, bir sabahı hatırla. Ben seni öperken daha gece dediydin, uyu aslanım. Yahu bu türkü o dul karı için uydurduğun taşlama değil mi? Allah'tan korkmaz mısın sen, dedi Stratis eliyle ağzını kapatarak. Tanrı türküsü bilmez misin sen? İlahi mi istiyorsun? Eyvallah. Ölüden yana döndü, Staros çıkardı, başladı. Gel son Buse'mi al, diye İncil'den okudu. Daha sözünü bitirmeden üçü birden ah vah edip ölünün üstüne kapandılar. Şapur şupur öpmeye başladılar. Kardeş, kardeş, diye böğürüyordu Fanerios ölünün üzerine kapanmış. Hıçkırıklardan ev sarsıldı, bir kapı aralandı. Başörtülü bir kadın başı uzandı. Potasmos kadına işaret etti öfkeli, kadın çekildi. Gözyaşına, hıçkırığa kandılar. Şimdi üçü birden ölünün karşısında durmuşlar, bakıyorlardı. Ağlamak iyi gelmişti, hafiflemişlerdi. Üçünün de bağrı serinlemişti. Rakının, mezenin, gözyaşlarının gücüyle canlanmışlardı. Fanerios avuçlarını tükürükledi. ''Atlayalım mı üstünden?'' dedi bakışlarıyla ölüyü gösterip. ''Atlayalım ya!'' diye bağırdılar Stratis'le Potasmos bir ağızdan. Şalvarlarının körüklerini topladılar, bacaklarına dolanmasın diye uçlarını kuşaklarının kıvrımlarına soktular. Masayı tutup ölüyü avlu kapısının önüne koydular. Hız almaları için gereken mesafeyi sağladılar. ''Önce ben'' dedi Fanurios, ''kardeşiyim onun.'' Dış kapının önüne gitti. Ellerini çırptı, hız aldı. Koşarak gelip korkunç bir sıçrama sıçradı. Tam ölünün üstündeyken kafası küt diye kapının üst perfazına çarptı. Ama Fanurios bunun farkına bile varmadı. Odanın orta yerinde dikildi ayaküstü. ''Atladım'' dedi övünerek. ''Şimdi sıra sende Stratis.'' Stratis de hızlandı, sıska, kıvrak gövdesiyle sıçradı. Ok gibi fırlayıp cesede dokunmadan üstünden aştı. Ayaklarının ucunda dengeli, terazili, odanın ortasında durdu. ''Şimdi sıra sende Potasmos'' dedi. Ama Potasmos da yürek Selanik'ti. Masaya bakıyordu. Nereden de bulmuşlardı böyle yüksek masayı şeytan götüresiceler? ''Atlamıyorum'' dedi, bozulmuştu. ''Ayıp değil mi sana kaptan kuşak savuran?'' diye tersledi Fanurios. ''Giritli misin yoksa skarpatlı ötleyin biri mi? Atla!'' ''Atlamıyorum işte, lirciyim ben, saz çalarım.'' ''Allahsız, ölüden bari utan, hakaret ona bu yaptığın. Bu muydu Manusaka ile o sıkı fıkı dostluğun? Düşüp gebersen bile atlayacaksın.'' Potasmos toparlak kafasını kaşıdı. Manusaka'nın kendisine ne çok sevdiğini hatırladı. Omzuna dokundu. ''Atlayacağım be'' dedi, bağırmaya başladı. ''Hop hop'' dedi yüreklenmek için. Hız aldı, fırladı. Ölünün yanına gelince masanın tavana değdiğini sandı. Dizlerinin bağı çözüldü. Ayakları masanın ayaklarına takıldı. Masa devrildi. Ceset yere yuvarlandı. Kendisiyle birlikte. Yerde sarmaş dolaş oldular. ''Utandırdın beni be'' dedi Fanurios. ''Yıkıl karşımdan.'' Bir itişte avlunun öbür ucuna yuvarladı Potasmos'u. ''Sen gel Stratis'' dedi. Yerden ölüyü kaldırdılar, giysisine sardılar, tabutuna tıktılar. İsa'nın ikonunu ellerinin arasına yeniden sıkıştırdılar. ''Hadi kardeş, ölüsün, bir yerin acımamıştır, zarar yok'' dedi Fanurios. Ölünün saçlarını, sakalını okşadı. Eğildi, yerden damacanayı aldı, dibini sıktı. Dibinde biraz rakı kalmıştı. Onu da diktiler. Sonra yeniden ölünün çevresinde oturup ona baktılar. Ölüye bakıyorlardı. Yavaş yavaş gözleri yumuluyordu. Başları göğüslerine düştü, uykuya daldılar. Ertesi gün öğle üzeri Kaptan Mihal Manusaka'nın kapısında atından indi. Siyah gömlek, siyah mendil, siyah çizmeler, Azrail gibi karalara bürünmüştü. Ciyak ciyak üstüne üşüşen kadınları iteleyip kendine yol açtı, içeri girdi. Eğilip ölüyü öptü. Uzun süre durup baktı. Sabah erkenden komşu kadınlar kucak dolusu fesleğen dalı, nane, sarı papatyalar, ıtırlar getirip ölüyü bunlarla örtmüşlerdi. Kaptan Mihal uzunca süre ağabeyinin cesedine baktı. Hiç ses çıkarmadı. Ölü de açık gözleriyle Kaptan Mihal'e bakıyordu. Manusaka'nın karısı Hristinya, oğulları, kızları, kardeşi Fanurios, Stratis, Potasmos çevrede dinliyor, birbirine bakıp sessiz konuşur gibi duran iki kardeşi seyrediyorlardı. Bu gizli kardeş buluşması uzunca sürdü. Kaptan Mihal iyice acıya doyduktan sonra evin öbür bölümlerini gezdi. Mutfağa girdi, ahıra daldı, kardeşinin öküzlerini, kısrağını okşadı. Avluya çıktı. Yukarı odaya gitti. Geniş karyolaya, içerideki araç gerece, ikonlara baktı. Pencereden dışarı bir göz attı. Köyün alçak evlerine doğru. Orta yerindeki Ayayani Kilisesi'ne, sonra babasının köyüne uzandı bakışları. Ta karşı tepenin eteklerine. Kardeşi bir türlü aklından çıkmıyordu. ''Güle güle Manusaka kardeş'' dedi. ''Güle güle Manusaka ağam'' diye mırıldandı. Ölünün sevdiği, kullandığı eşyaları okşayarak. Papaz geldi, cenazeyi kaldırdılar. Kadınlar tabutun kenarına asıldılar. Bırakmak istemiyorlardı. Hristinya yere yığıldı. Bayılmıştı. Su, gül yağı serpip ayıltıncaya kadar tabut dış kapının eşiğini aşmıştı bile. Köyün çıkışındaki mezarlığa doğru yönelmişti kalabalık. Petrokefalo'dan ve yakın köylerden silahlı adamlar da gelmişti. kara yaşmaklı kadınlar, köylerinin devrilen orta direğini uğurluyorlardı. Cinayet günü çevredeki köylerde tek bir Türk evinden dışarı çıkmamıştı. Kadınlar saçlarını yoluyor, ölünün iyiliklerini, yiğitliklerini anlata anlata bitiremiyorlardı. Yaşlı Sifakas çatal değneğine dayanmış, tabutun başucunda en önde gidiyordu. Gözleri kupkuruydu. Azrail'in ne demek olduğunu iyi bilirdi o. Oturup ona yalvarmak, yakarmak insanoğluna yakışmazdı. Hem de gereksizdi. Ona Azrail derlerdi, haraççı başı. Hem de bir uşak. Onu göklerde oturan sultan gönderiyordu, haracını toplasın diye. Kaptan Sifakas sessiz, gözyaşı dökmeden yürüyor, çatal değneğiyle ayaklarının önüne gelen taşlara vuruyordu. Yeni açılmış mezar çukurunun başında dimdik durdu. Papaz cenaze ilahisini okudu çabuk çabuk, elini açıp duasını bitirdi. Sanki cesedin çözülüp dağılması için son işareti vermişti. Ölü gövdenin çözülmesi, hak edildiği şeye dönüşmesi, yeniden toprak olması için son işareti vermişti, toprak ve su. Kaptan Sifakas yerden bir avuç toprak alıp mezara serpti. Ölüyü çukura indirdiler. Ötekiler de hemen eğilip birer avuç toprak aldılar. Ölünün üstüne serptiler. Sanki taşlıyorlardı, kovalıyorlardı onu. Kaptan Mihal ileri doğru bir adım attı, çukurun kenarında durdu. Güle güle Manusaka kardeş dedi sakin. Gözleri alev alevdi. Yaş çıkmıyordu bu gözlerden. Hadi yolun açık olsun Manusaka. Şu diyeceğimi de iyi dinle. Düşlerime girip sızlanma sakın bana. Kızma. Ben görevimi bilirim. Meraklanma. Bir ara sustu, düşündü. Ama söyleyecek başka bir şey bulamadı. Ben görevimi bilirim. Meraklanma. Yalnız sabırlı ol. Birden yüreği kabardı, bağırdı. Yolun açık olsun Manusaka. Daha tören bitmeden tek başına Manusaka'nın evinin yolunu tuttu, kısrağını atladı. O sırada dış kapıda ağabeyinin büyük oğlu Todori göründü. Koşarak gelmişti. Bir buyruğun var mı amca bana dedi, hayvanın dizginini tuttu. Kaptan Mihal eğilip delikanlıya baktı. Babamın öcünü almak için dedi delikanlı. Yaşın kaç senin? 17. Otur oturduğun yerde. Kısrağını mahmuzladı, büyük kaleye giden geniş şoseye çıktı. Sevinçler, neşeler, korkular ve İsa'nın işkenceleri arasında Nisan gidip güneşli Mayıs geldi. Bostanları, kirazları, başak bağlamış ekinleri pırıl pırıl koruklarıyla. Havalar ısındı. Türkler, Hristiyanlar terliyor, terlerini kurutuyor, yelpazelenip serinlemeye çalışıyorlardı. Nuri Bey hasta yatağında böğürüyor, Manusaka, Kaptan Mihal'in gönlüne çöreklenmiş, boydan boya kurulup oturmuş, büyük kale sıcaklardan yanıp tutuşuyordu. Hristiyan çorbacılar geceleri metropolitlikte toplanıyor, Rumluğun ne olacağını düşünüyorlardı. Beylerle hocalar öğle vakitleri paşa konağına varıp birbirlerine akıl danışıyor, Rumluğu ne yoldan yok edeceklerini tasarlıyorlardı. Girit'in kaderi yine pamuk ipliğine bağlıydı. İşte böyle böyle neredeyse Mayıs'ta son bulacaktı. En son günlerden birinde ayın 29'unda sabahın alacakaranlığında kasvetli çan sesleri duyuldu. Hristiyanlar uykularından uyandı, ayağa fırladılar. Bugünün anlamını iyi biliyorlardı. Kara bir gündü Hristiyanlık için. Yollara döküldüler. Kilisenin orta yerinde kocaman bir tepsi koliva vardı. Sağında solunda siyah krep kurdeleli irice iki mum. Kolivanın üstüne serpilen toz şekerin üzerine iç badem ve tarçınla ölünün adını yazmışlardı. Konstantinos Paleologos. Bizans'ın son imparatoru. Böyle bir uğursuz günde, böyle bir kapkara şafak vakti Osmanlılar onu öldürüp İstanbul'a almışlardı. Hristiyanlar Koliva Tepesi'nin çevresinde toplanmışlar, cenaze ayinini dinliyorlardı. Tüm büyük kalenin ünlü kişileri sabah çanlarını duyup gelmişlerdi. Üç çorbacı, Kaptan Elyas, Hacı Sava, Altın Küpü. Onlarla birlikte Kaptan Poliksingis, Cüce Harilaos, okumuşlardan İdomenea, eski gemi kaptanı Stefanis, Doktor Kasapakis, eczacı Aristoteles. Peşlerinden iri İzmaritler, Dimitro Piçokolo, Krasayorgis, Mastrapas, Kayambis, Ventuzos, Fragatos, Bertoldo, Berber Signor Paraskeva. Arkadan da büyük kalenin ince izmaritleri ve bir sürü ufaklık halk. Kaptan Mihal bile gelmişti ama içeri girmemişti. Siyah gömleği, kara yüreği, karanlık bakışlarıyla dışarıda kapının yanında duruyordu. Ağabeyinin cenazesinden döndüğü günden bu yana ağzını açıp kimseyle konuşmamıştı. Kanı için için kaynıyordu. Kafası binbir plan tasarlıyordu. Nuri Bey'i düşürmek, kalleşçe akıtılan kanı geri almak için binbir çukur kazıyordu. Artık kan kardeşi değildi onun Nuri Bey. Su olmuştu artık kan. Onları birbirine bağlayan kırmızı iplik kopmuştu. Ama Nuri Bey'in de ağır yaralı olduğu, çiftliğinde yattığı duyulmuştu. Kaptan Mihal, Ali Ağa'yı çiftliğe casus yollamış, uşakların ağzını aramasını tembihlemişti. Gerçeği öğrenip gelmeliydi. Yatalak mıydı Nuri Bey? Gerçekten yaralı mıydı? Ali Ağa gittiği gün geri gelmişti. Dili dışarıda soluk soluğa getirmişti haberi. Doğru, kaptan Nuri Bey ağır yaralı zavallı. Neresinden öğrendin mi bunu? Hayalarından kaptan, ağabeyin bir ara bıçağını hayalarına saplamış. Şimdi Mustafa Baba yaraya merhemler sürüyor, mumlu bezler yapıştırıyormuş, yakılar yakıyormuş. Ama acıdan kıvranıyormuş gece gündüz, böğürüyormuş. Ben de duydum kaptan, ta dış kapının oradan böğürmesini. Kaptan Mihal'in suratı asıldı. Hasta olduğu sürece ona dokunamazdı. Mutlaka iyileşmesini beklemeliydi. Ama ne zaman? Acelesi vardı. Geceleri hep bunları düşünüyordu. Bugün de şafak vakti kampanaları duymuş, kalkmıştı yatağından. Kiliseye gideyim dedi. Titiros konuşacakmış, herif rezil edecek bizi. Fırtına gibi giyindi, kiliseye doğru yola çıktı. Başındaki mendilin saçakları kaşlarının üstündeydi. Hiç kimseyi görmek, kimseye selam vermek istemiyordu. O sıska öğretmen nereden bilecekti İstanbul'un fethi ne demek, yiğitlik, boğuşmak ne demek? Dış kapının yanındaki pencereden kilisenin içine bakıyordu. Orta yerde kocaman koliva tepsisi, çevresinde cemaat, en ortada da metropolit. Tepeden tırnağa karalar içinde. Başındaki papaz tacı siyah bir bezle örtülmüş. Kilise kubbeli bir mezara benziyordu. Mumlarla süslenmiş, şamatalı, dev bir cenaze boydan boya uzanmış tüm kiliseyi kaplıyor. Halk tabutun üzerine abanmış ağıt yakmakta. Birden ilahiler kesildi. Metropolit Titiros'a işaret verdi. Kaptan Mihal yerinde sıçradı, alnını sildi. Birden ter boşanmıştı. Minnacık, yüz yuvarlak gözlerini açıp baktı.